Hazreti Muhammed'in dua anlayışı. Hazreti Muhammed ve dua başlığı size neleri çağrıştırıyor? Efendimiz nasıl dua ederlerdi? Niyaz ve kulluğu, ubudiyeti, ferdiyet makamındaki abdiyeti, münacatı, zikri, evradı, gece niyazları, secdesi ve bütün bunların hakikati söz konusu olduğunda neler söylersiniz? Dua ihtiyacın neticesidir. İhtiyaçsız olan yalnız Allah'tır. Mevlana, insanı Allah'tan uzak kılan iki şey, malı ve sıhhatidir, diyor. Hazreti Şems Allah'ın huzuruna vardığında, açın kapıları, ben geldim, Allah'ta olmayan bir şey getirdim, demiş. Melekler, ya şeyh, Allah'ta olmayan ne var, diye sordukları zaman, dua ve niyaz Allah'ta yoktur. Çünkü o ihtiyaçsızdır, buyuruyor. Öyleyse dua bizim hiçliğimizin, Allah'ın ise her şeye muktedir olduğunun delilidir. Allah Kur'an'da birçok yerde duadan bahseder. Yedi gök, yeryüzü ve bunların içinde bulunanlar onu tesbih ederler. Onu övgüyle tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihini anlamazsınız. İsra 44. Gene ayette göklerde ve yerde olan varlıkların, uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiğini görmedin mi? Onların her biri kendi duasını ve tesbihini bilmektedir. Nur 41. Görülüyor ki bütün alem Allah'a secde eder. Allah bu hadiselere peygamberi şahit tutmuştur. Demek ki dua Rab ile kul arasındaki en yüce ilişkidir ve Allah bu ilişkiyi istemiştir. Bana dua ediniz, icabet edeyim. Mü'min 60 ayeti bu manaya işaret eder. Fakat peygamberin duası ümmetinin duasına benzemez. Zira peygamber Allah'tan emir almadıkça dua etmez. Bu durumda duayı eden ve kabul eden birlenir. İşte bu seviyede edilebilecek duayı peygamber şöyle bildirmiştir. Ya Rabbi, senden af ve afiyet dileriz. Ve yine, senin ismin affedicidir, bizleri affeyle. Ve yine, ya Rabbi, bize hayrı hayır olarak göster ki ona uyalım. Şerri şer olarak göster ki ondan kaçalım. Ve yine, ya Rabbi, senin affınla cezandan, rızanla gazabından, seninle senden istiaze ederim, buyurur. Peygamberin bize örnek olmak için yaptığı bir dua şekli de Allah'ın verdiği sıkıntı ve beladan memnun olduğunu göstermek üzere kendine eziyet edenlere dua etmesidir. Bunu yaparken de ellerini o kadar yukarı kaldırırmış ki mübarek omuzlarından ridai şerifi düşermiş. Böylece peygamber bize hem dua etmenin hem de rıza göstermenin hakikatini öğretir. Gerçi Mirac'tan önce o da Allah'ım beni belagat sahibi yap ki halkı sana davet edeyim buyurmuştur ama Miraç'ta Allah'tan gayri her şeyden vazgeçme seviyesinde bütün isteklerini unutmuştur. Peygamber en kul, en yok olduğu için hak onda tecelli etmiştir. Zerrece varlığını Allah aşkıyla yaktığından baştan aşağı edep kesilmiştir. Halkta hakkı görmekte en üst seviyededir. Onun bu halini en güzel anlatan Mesnevi'de Türkler ile Çinliler arasında geçen resim yarışmasıdır. Bu iki grup iki duvara resim yapacaklardır. Ortada da perde vardır. Çinliler olağanüstü bir resim yaparlar. Yeşiller, morlar, kırmızılar, güzelliğin zirvesinde bir resim. Öbür tarafta ise Türkler devamlı duvarı yontar ve cilalarlar. Hiçbir benlik, hiçbir pürüz kalmaz. Duvar tamamen kul kesilir ve aradaki perde açılınca Çinlilerin muazzam renkli Allah'ın güzelliğini aşikar eden resmi kul olmuş olan Türklerin cilalanmış aynasında çok daha güzel, çok daha mükemmel bir şekilde aşikar olur. İşte Allah'ın da güzelliği peygamberin kul olmuş aynasına aksedince ortaya bir şaheser çıkıyor. İbn Arabi kulluğu tarif ederken mutlak kul, kendisinde hiçbir yaratığa karşı Rab'lık iddiası bulunmayan kuldur. Bu durumda kişi mutlak kuldur. Nefsini kendisinde Rabbani bir özelliğin bulunmasından koruyan mutlak kuldur. Mutlak kul, yaratıklardan herhangi birisine karşı efendilik özelliğinin bulunmadığı kuldur. Bu kişi kendisini alemdeki her şeye muhtaç görür. Aleme muhtaçlığı ise alemin bir isim perdesinin ardından Hakk'ın aynısı olması yönündendir. Abdiyet, yani gerçek kulluk, öyle bir sıfattır ki onun hakkı efendisinden başka her şeyden kesilmektir. Abdiyet, külli veya cüz'i, az ve çok, her şeyi terk etmektir. Abdiyet, meziyet talebinde bulunmamaktır. Abdiyet, kulun nefsinde kardeşlerine karşı bir üstünlük ve farklılık görmemesidir. Abdiyet, ademiyetin yapısında bulunan haddi korumaktır. Abdiyet, ilahi takdiratın taht-ı mecrasında huzur, alçak gönüllülük ve haşyettir. Kul, hürriyet mertebesine ulaşmadıkça abd-i kamil, kamil kul olamaz. Gerçek hürriyet ise masivanın, dünya ilgileri, esaretinden tamamen kurtulmaktır. Kulluğun gayesi Allah'a teslim olup işlerini ona ısmarlamaktır. Fakat bu da yakinsiz, yani gerçek bilgiyi elde etmeden olamaz. Kapı dışından gelenlerin sultan sarayına mutlaka kapıdan girmeleri gereklidir. Ama padişahın bazı has kulları da vardır ki onlar zaten hep içeridedirler. Bu çetin bir konudur. Burada büyük tehlike vardır. Hazreti Muhammed zaten has kullardandır. Kulluk vazifesini tamamıyla yerine getiriyordu. Hazreti Peygamber kullukta tam kuvvet ve kudret kazandığı zaman bile ondan kulluk manası asla eksilmez ve daima daha güçlü olurdu. Kulluğun yüksek mevkisini tadardı. O kapıda olduğu vakit kendini içeride görür, içeride iken de kendini yine içeride bulurdu. İbrahim Ethem Hazretleri adamcağızın birine, "Ehlullah'tan bir veli olmak ister misin?" diye sormuş ve "İsterim." cevabını almış. Öyleyse buyurmuş. Dünyadan da ahiretten de arzu ve rağbetini kes. Çünkü dünya ve ahiret arzusunda bulunmak, haktan baş çekmektir. Kendini muhabbet için hazırla. Yani kalbindeki her muhabbeti Allah'ın muhabbeti için boşalt. Yalnız Allah'ın muhabbet ve aşkı için yer bırak ve Hakk'a teveccüh et ki hakiki kıble budur. Kulluk ancak Allah'ın cemali içindir. Resulullah Efendimiz şöyle buyurur. Allah, aklı kendisine kulluk hususunda kullanmak için vermiş. Yoksa rububiyet sırlarını idrak etmek için değil. Onun için aklın varsa, benim hiçbir şeye ihtiyacım yok demeyip, kendini dünya kirlerinden arıtmaya ve ruhundan cehil ve gafleti silip, onu asli temizliği ile meydana çıkarmaya bak. Hazreti Bayezid şöyle rivayet eder. Adamın birisi ona sordu. Senin hürriyetin nedir? O da cevaben, benlikten kurtulmaktır, dedi. Bunun üzerine adam, Allah senin merkebini öldürdü ki sen onun kulu olmayasın, Allah'ın kulu olasın, dedi. Mevlana ise, ey oğul, bağı çöz, azad ol. Ne zamana kadar gümüş ve altının esiri olacaksın? Hazreti Peygamber ise, dünyanın esiri olan helak oldu. Dirhemin esiri olan helak oldu. Midesinin esiri olan helak oldu. Kadının esiri olan helak oldu. İşte salike lazım olan bu kötü hasletlerden salim olmasıdır, buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi ise, gerçek hürriyet Allah'a kul olmakla mümkündür, diyor. Ümmü Habibe'den gelen sahih bir rivayette şöyle sabit olmuştur. Hazreti Peygamber Ümmü Habibe'ye şöyle dua ederken duymuştu. Allah'ım, beni eşim Resulullah, kardeşim Muaviye, babam Ebu Süfyan'dan yararlandır. Allah Resulü buyurdu. Sen maksum olan erzakı, yani asla zamanından ve mahallinden önce gelmeyecek ve zamanından ve mahallinden sonraya bırakılmayacak bir şeyi istedin. Keşke Allah'tan seni kabir ve cehennem azabından kurtarmasını isteseydin. Başarının sahibi Allah'tır. Gününü ibadete, ailevi işlere ve halka olmak üzere kısımlara ayırır. Halkın işi için ayrılan vakit yetmezse, ailesine ayırdığı vakitten alır, Allah'a ibadet için ayırdığını aynen muhafaza ederdi. Dost ve düşmanının haklı takdir ve hayretlerini çekerek buna ömürleri boyunca böylece devam etmişlerdir. Resul-ül Ekrem, yaratılıştan ibadeti sever, gözünün nurunu, gönlünün huzur ve muradını onda bulur. Hatta Risaletten önce Mekke haricinde Hira mağarasında bir ay yalnız başına kendini ibadete verirdi. Küçük yaşta ibadet, ubudiyet ve halvetle ülfet etmişti. Tarih bakımından sabit olan onun ibadetinin kainatın yaratıcısı hakkında tefekkürden ibaret oluşudur. Kendisine hak din gelince yanına henüz çocuk yaşta olan Hazreti Ali'yi de alarak Mekke dışında vadilere gider, gizli olarak namaz kılar, akşam olunca dönerlerdi. Yüce zatta fani oluş onu o hale getirmişti ki ayakları şişinceye kadar Halik'in huzurunda durur, ibadet ederdi. Şube oğlu Mugire anlatıyor. Hazreti Peygamber ayakları yahut bacakları şişinceye kadar namaz kılarlardı. Kendisine niçin böyle yaptığı sorulunca cevabı şu olurdu. Allah'ın çok şükreden bir kulu da mı olmayayım buyururdu. As oğlu Amr'ın oğlu Abdullah, Resul-ü Ekrem'in kendisine Allah'a en sevgili gelen namaz Hazreti Davud'un namazıdır. En sevdiği oruç da yine Hazreti Davud'un orucudur. Hazreti Davud gece yarısına kadar uyur, sonra gecenin son üçte biri kadar Allah huzurunda durur ve altıda biri kadar da uyurdu. Bir gün oruç tutar, bir gün ara verirdi dediğini rivayet eder. Gece kalkmak ve nafile ibadette bulunmak hayatı boyunca takip ettiği adetlerindendi. Geceleri onun Allah'a münacaat ve duası vardı. Bu onun Allah sevgisinde eridiğine güzel bir deliliydi. Şöyle derdi. Allah'ım, her türlü övgü sanadır. Yeri, gökleri ve sakinlerini tutan sensin. Sanadır hamd. Yerin, göklerin ve onlardakilerin nuru sensin. Sanadır hamd. Yerin, göklerin ve oradakilerin sahip ve maliki sensin. Sanadır hamd. Sen haksın. Vaadin gerçektir. Sana kavuşmak muhakkaktır. Sözün haktır. Cennet haktır. Cehennem haktır. Peygamber haktır. Muhammed haktır. Kıyamet günü haktır. Bütün bunlar sabit ve gerçektir. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana iman ettim. Sana dayanıp güvendim. Sana sığındım. Davam senin için. Hükmüm rızana ermek içindir. Ettiğimi, edeceğimi, açığımı, gizlimi mağfiret et. İleri götüren, geri bırakan sensin. Senden başka ibadete layık mabut yoktur. Kuvvet ve kudret ancak seninledir, sendendir. Kur'an-ı Kerim gece ibadeti hakkında şöyle buyuruyor. Ey örtüsüne bürünen peygamber! Geceleyin azı müstesna ibadet için kalk. Yarısını, biraz eksiğini yahut yarıdan fazlasını ibadetle geçir ve Kur'an'ı tertil ile ağır ağır harflerini belirterek oku. Sana ağır, tahammülü güç bir söz indireceğiz. Gece huzurlu ibadet daha kolay, söz daha sıhhatlidir. Müzzemmil 1-6. Bir şey yapmak istediğinde Allah'ım hayırlı eyle ve hayırlısını seçip ihsan buyur, derdi. Yolculuğa çıkacağında, Ya Rab, seninle çıkıyor, seninle dönüyorum. Uyumak istediğinde, Allah'ım, isminle yattım, isminle kalkarım. Uyandığında, bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş onadır, derdi. Yeni bir elbise giydiğinde, günlük hayatımda güzel bir giyecek veren Allah'a hamd ederim, derdi. Yemek yediğinde, yediren, içiren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamd ederim. Su içtiğinde, rahmetiyle suyu tatlı ve içimli kılan, günahlarımızla onu acı ve tuzlu kılmayan Allah'a hamd ederim, derdi. Gece yatağında bir yandan diğer yana dönerken, tek, kahhar, göklerin, yerin ve arasındakilerin Rabbi, izzet sahibi ve çok affedici Allah'tan başka mabut yoktur. Gece uykusundan uyanınca, Ya Rab, affet, merhamet buyur, en doğru yola ilet, derdi. Hazreti Ayşe buyurur ki, Resulullah bazı ibadetleri yapmak istediği halde, diğerlerinin de taklit etmeleriyle, üzerlerine farz olarak kalır korkusuyla terk ettiği olurdu. Hazreti Enes'in rivayet ettiğine göre Efendimiz, 2 veya 3 gün iftar etmeden ve gece de yemeden oruç tutmuş, bu da Ramazan'ın sonlarına rastlamıştı. Halkın bir kısmı da böyle yaptı. Bu husus kendisine bildirilince, eğer ay daha da uzasaydı, diğerleri terk edinceye kadar visale devam ederdik. Ben sizin gibi değilim. Rabbim benim açlık ve susuzluğumu gideriyor, buyurmuşlardı. Ashabından biri bir seferde etrafı yeşillik ve yanında su bulunan bir mağara görerek gönlü orada kendini ibadete vermeye meyletti. Efendimiz razı olmadı ve kendisinin Yahudilik ve Hristiyanlık değil, şiarı kolaylık ve tabiilik olan İbrahim aleyhisselamın diniyle geldiğini hatırlattı. Allah'ın elçisi bir gece mescitte nafile namaz kılar ve birkaç kişi de kendisine uyar. Ertesi gece yine kılar, bu kez cemaat artmıştır. Üçüncü gece cemaat daha da artmış olarak mecliste beklemektedir. Fakat Hazreti Muhammed gelmez. Ertesi günde gelmeyişinin hikmetini açıklar. Toplandığınızı gördüm. Fakat beni size katılmaktan alıkoyan şey, bu ibadetin size farz kılınmasından korkmam oldu. Dua, Efendimizin buyurdukları gibi ibadettir. Rabbiniz bana dua edin, karşılayayım buyurdu. Şu duayı ve ondaki peygamberi yalvarışla kamil teslimiyete bakın. Duam ve ibadetim, hayat ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Ben bununla emr olundum. Kabul edenlerin öncüsüyüm. Allah'ım, beni amellerin ve huyların en güzeline hidayetinle kavuştur. En güzeline ancak sen iletirsin. Beni amel ve huyların kötüsünden koru. Onların kötüsünden ancak sen korursun. Allah'ım, ancak sana ibadet ettim, sana inandım, sana teslim oldum, sana dayanıp güvendim. Sen Rabbimsin. Kulağım, gözüm, etim, kanım, kemiğim, alemlerin Rabbi olan Allah'a huşu ile ibadet eder. Allah'ım, evvel işlediğimi, sonra işleyeceğimi, açıktakini, gizli kalanı, senin benden daha iyi bildiğini, bütün günahlarımı affet. İleri götüren, geri koyan sensin. Senden başka mabut yoktur. Rabbim bana 9 şey emretti. 1. Açıkta ve gizlide Allah'tan korkmak. 2. Rıza ve gazap hallerinde adaletten ayrılmamak. 3. Zenginlikte ve fakirlikte iktisat ve itidali bırakmamak. 4. Akrabam kesse bile onlarla ilgimi kesmemek. 5. Beni mahrum edene vermek. 6. Bana zulmedeni affetmek. 7. Sükutumun tefekkür. 8. Konuşmamın zikir. 9. Nazarımın ibret olması. Kılıcı üzerinde şunlar yazılıydı: "Sana zulmedeni affet. Seninle ilgilenmeyen akrabana yardım et. Sana kötülük yapana iyilikle mukabele eyle. Aleyhine de olsa doğruyu söyle." Allah peygamberine ilmini artırması için duada bulunmasını emreylemiştir. Şu bir gerçektir ki Hazreti Muhammed ilim bakımından her varlıktan ileridir. Rütbe ve mevki cihetinden de hiçbir peygamber ve veli ona yetişememiştir. Her gün ilminin artmasını Cenab-ı Hak'tan dileyen bir peygamber, o bakımdan gayeye vasıl olmadığını itiraf ettikten sonra bizler için o gayeye ulaşma nasıl iddia edilebilir? Demek ki orada gaye olsaydı nihayet olurdu. Nihayeti olsaydı hasr edilmiş demek olurdu. Hasr edilmiş olsaydı ceza yemeği kabul etmiş olurdu. Tecezzi kabul edense yokluğa mahkumdur. Hazreti Mevlana, Hazreti Peygamber'in ağzından der ki, "Ben karaciğer hastalığına şifa olayım diye sadece bal değilim. Terkibimde sirke de vardır. Nasıl bala sirke karıştırılarak sirken cübin yapılır, hastaya verilir ve karaciğerine şifa olursa, benim de kara topraktan yapılmış insanlara yaramam için sade nur olmam gerekmez. Ben bunun için aydınlıkla karanlığın imtizacından oldum. Çünkü insanlığa deva olacak kudret böyle bir imtizaçtadır. Madde kesafetiyle bir parça olsun karartılmamış bir mana aydınlığına insanoğlunun ne gözü, ne gönlü, ne mizacı dayanır. Bu sebepledir ki Hakk'ın velileri insan toplulukları arasına hem Rabbani hem beşeri vasıflarla girerler. Çünkü yaratılış bakımından kendisine hiç benzemeyen bir mürşide insanoğlunun yakınlık duyması, hele inanması mümkün değildir. Mazlumun duası ile Allah arasında bir perde yoktur. Bedduasını almaktan sakının. Hadisi sizde neler uyandırıyor? Mazlum kelimesi haksızlığa uğramış, zulüm görmüş olan kimse demektir. Zulüm ise bir şeyi yerli yerine koymamak ve nefsin istediğini yapmaktır. Zalim de zulmü yapandır. Nefsinin istediğini yapmayarak onu tekamül ettiren ve kendindeki hakikati ortaya çıkaran kimseye mazlum denir ki Allah ile daimi ilişkide olan demektir. Hazreti Mevlana Fihi Mafih'te şöyle anlatır. Mesela bir adamı geçindirecek kimseleri evlat ve iyali olsa, bir başkasının da olmasa, olandan alıp bu olmayana verirler. Görünüşe bakanlar, çoluğu çocuğu olandan alıp olmayana veriyorsun der. Halbuki iyice bakarsan, çoluk çocuk sahibi bizzat odur. Bunun gibi gönül ehli ve cevher sahibi olan biri, bir adamı dövüp onun kafasını, ağzını, burnunu kırsa, herkes dövülenin mazlum olduğunu söyler. Gerçekte döven mazlumdur. Zalim, hiçbir hayırlı ve faydalı iş yapmayan kimsedir. O dayak yiyen ve kafası kırılan zalim, bu döven hiç şüphe yok ki mazlumdur. Çünkü bu cevher sahibidir ve Tanrı'da fani olmuştur. Onun yaptığı her şey Tanrı'nın yaptığıdır. Tanrı'ya zalim demezler. Mesela Hazreti Mustafa, Tanrı'nın selam ve salatı onun üzerine olsun, öldürdü, kan döktü ve yağma etti. Bütün bunlara rağmen onlar zalim, o ise mazlumdur. Yine mesela cevher sahibi Mağripli, Mağrip'te ikamet etmektedir. Bir şartlı Mağrip'e geldi, garip olan o Mağriplidir. Fakat şarttan gelen niçin garip olsun? Çünkü bütün alem bir evden fazla bir şey değildir. O sadece bu evden o eve gitmiş yahut evin şu köşesinden bu köşesine geçmiş demektir. Fakat nihayet hepsi bu evde değildir ve o cevher sahibi olan Mağripli eve dışarıdan gelmiştir. Peygamber, İslam garip olarak zuhur etti hadis diyor. Halbuki şarttan gelen gariptir dememiştir. İşte bunun gibi Hazreti Mustafa, Tanrı'nın selam ve salatı onun üzerine olsun, bozguna uğrayınca da, bozguna uğrattığı zaman da mazlumdur. Çünkü her iki durumda da halk onun elindedir. Mazlum, haklı bulunan kimsedir. Hazreti Mustafa'nın esirlere yüreği yandı. Ulu Tanrı onun hatırı için ona vahiy gönderdi ve esirlere, siz şimdi bu zincirler ve bağlar içinde bulunduğunuz halde bile eğer hayır dilerseniz Yüce Tanrı sizi bu durumdan kurtarır ve elinizden giden şeyleri size tekrar verir. Hatta daha fazlasıyla. Mazlumun bedduasına gelince, o duadan ibarettir ve Allah'ın sözüdür. İbn Arabi Füsusul Hikem'in Nuh faslında Nuh'un "Ya Rabbi, yeryüzündeki kafirlerden hiçbirisini bırakma" ayetindeki bedduasının aslında onların kafirliklerini yok et şeklindeki duası olduğunu belirtmiştir. Mazlum zalim gibi gözükse de hakikatte mazlumdur. Mazlumun duası Allah'ın tecellisinden başka bir şey olmadığına göre mazlum Allah'ın isteğini aşikar eden dudaktır. İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır. Sadaka-i cariye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat hadisini nasıl yorumlarsınız? Sadaka-i cariye, bir kimsenin öldükten sonra da faydası devam eden kalıcı hayır eseri anlamındadır ki, bu istifade edenlerin o kimseye dua edişidir. Zaten istifadenin kendisi duadır. İlim ise herkese tecelli eden Allah'ın isim ve sıfatlarıdır. Yaradan'ın herkese kendi ismiyle, ilmiyle tecelli ettiğini biliyoruz. Onun için kuldaki ilim Allah'a ait ilimdir. Bu yüzden de herkese hürmet etmek lazımdır. İlim, Allah ile irtibatımızı sağlayan bir vasıtadır. İstifade edilen ilme gelince, hal edilen tevhid ilmidir. Birleştiren, cem eden ve her yerde Allah'ı görmeyi sağlayan ilimdir ki, etraf bu ilimden faydalanır ve bu ilim nesilden nesile aktarılır. Aktaranların her biri bu ilmi hal edenin sevabını paylaşır. Kendisine dua eden hayırlı evlat ise herkesin duasını alan evlattır ki ona yapılan şükür babanın hayır defterine işlenir. Öyleyse karşılıksız vermek kendindeki Allah'a ait hakikati ortaya çıkararak herkesin istifadesini sağlamaktır ve hayırlı evlat yetiştirmek kişiyi diri kılar.